Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir hafta geçti ve size yine bir hatıralar programından hitap ediyoruz. Bu haftada hatıralar programı bizi maziye götürecek ve maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Ancak programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere saraydan bir hatıra nakletmek istiyoruz. Sultan Abdülhamit'in hanımlarından Beyce Kadın Efendi'nin hatıraları. Önce Beyce Kadın Efendi kim? Beyce Kadın Efendi resmi ismidir ama biz isterseniz biraz tarihi protokole aykırı olacak ama Beyce Sultan diyelim. Sarayda padişahların ve şehzadelerin kızlarına sultan denirdi. Padişahların hanımlarına kadın efendi veya ikbal denirdi. Beyce kadın efendi de önce ikbal sonra kadın efendilik yapmış. Hanımefendi diye onu anmamız lazım. Fakat zor olduğu için biz burada Beyce Sultan diyeceğiz. Siz anlayın ki Sultan Abdülhamit'in hanımı Beyce hanımefendi. Güzelliğiyle, zekasıyla meşhur bir padişah hanımıdır Beyce Sultan. Abhaz asillerinden Elbus Beyma'nın büyük kızı. Annesi Nazlı Hanım da Kuçba sülalesinden. 1882 senesinde Adapazarı'nın Beynüddiv köyünde doğmuştur. Şimdi Altındere köyü deniyor buraya. Babası tarafından Yıldız Sarayı'na getirilmiş. Sultan Hamit kendisini görünce çok beğenmiş ve nikahını almıştı. İzdivaçları 1900 tarihinin 10 Mayıs günü Yıldız Sarayı'nın Hünkar Köşkü'nde vuku buldu. O devirlerde sarayda umumiyetle cariye aslında hanımlar padişah ve şehzadelere hanımlık yapardı, zevcelik yapardı. Zamanla cariye aslında hanım sayısı azalmıştır. Bunun üzerine güzellik, sabır ve sadakatleri tecrübe edilmiş olan Kafkasyalı cariyelerin ırkından bu sefer hür kızlar saraya alınmaya başlanmış ve bunlarla nikah vaki olmuştur. Beyce Hanım Efendi, Osmanlı Sarayı'nın gördüğü en güzel kadınlardan birisi olarak rivayet ediliyor, uzun boylu. Uzun kumral saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli. Teyzesi de kendisi gibi sarayda nedimelik yapan Leyla Açba Hanım'dır. Beyce Sultan'ın hayatta gördüğü en asil, en güzel ve en sebatkar hanımlardan birisi olduğunu söylüyor. Beyce Hanım Efendi'nin ailesinin sarayla münasebeti vardı değerli dinleyiciler. Amcası Bata Bey'in kızı Saskar Hanım da Sultan Hamit'in hanımlarındandı ve Refia Sultan'ın annesiydi. Bu hanım 1873 senesinde dünyaya gelmiş ve 1924 senesinde Beyrut'a, kızıyla beraber Beyrut'a sürgüne gitmiş. 1945'te orada vefat etmiştir. Şam'da Sultan Vahidettin'in yanında gömülüdür. Değerli dinleyiciler, Beyce Sultan evliliğinin ertesi senesinde Nurettin ve Bedrettin adında ikiz şehzadeler dünyaya getirdi ve böylece Sultanahmet'in en itibarlı hanımlarından birisi oldu. Padişah kendisine dördüncü ikbal payesini verdi. Eskiden padişah hanımlarının ilk dördüne kadın efendi, sonraki dördüne ikbal denirdi. Bu rütbeleri padişah verirdi. Yani evlenme sırasına göre değil. Bu sebepten işte Beyce hanımefendi diye anmamız lazım ama hanedan mensuplarını bey sultan diye anmak halk arasında adet, onun için biz de yeri geldikçe kendisinden Beyce Sultan diye bahsediyoruz. Değerli dinleyiciler, ikiz şehzadelerden Nurettin efendi, Bedrettin efendiden birkaç dakika büyüktü. Birbirlerine çok benzedikleri için birine kırmızı diğerine mavi kurdele bağlarlardı. Ne yazık ki Bedrettin Efendi 2 yaşındayken 1903 senesinde menenjitten vefat etti. Kabri Yahya Efendi dergahındadır. Sultan Hamid tahttan indirilip de Selanik'e gönderildiği zaman Beyce Sultan İstanbul'da kaldı. Oğluyla bir ev kiralayıp çok zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye başladı. Çünkü Nurettin Efendi'ye tahsis edilen meblağ çok azdı. Bu yüzden zavallı Beyce Sultan, kayınbiraderi yeni padişah Sultan Reşat'a mektup yazıp, Zevci Sultan Hamid'in şahsi mülkü olan Maslak Köşkü'nün kendisine tahsis edilmesini talep etti. Fakat Sultan Reşat bu hususta Enver ve Talat Paşalarla mektuplaşmasını isteyince, Beyce Sultan çaresiz bu adı geçen paşalara müracaat etti. Ama onlar kıllarını bile kıpırdatmadılar. Beyce Sultan, Zevci'nin 1912 yılında Selanik'ten İstanbul'a getirilip de Beylerbeyi Sarayı'na kapatılmasına kadar müracaatlarına devam etti. Baştakiler Beyce Sultan'ın ısrarlı ricalarından pek bıkmış ve usanmışlardı. Artık kendisini rahatsız etmemesi için bir gün Beyce Sultan'a haber göndererek Sultan Hamid'in ağır hasta olduğunu ve kendisinin derhal Beylerbeyi'ne gelmesini istediğini bildirdiler. Beyce Sultan bu haber üzerine çok endişelenerek hemşiresi Tasvire Hanım'ı da yanına alıp derhal Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Fakat oraya gittiğinde padişahı pek sıhhatli görünce, "Aman efendimiz, siz hasta değilsiniz," dedi. İşte o vakit Enver ve Talat Paşalar tarafından bir oyuna getirildiğini anladı ve bir daha Beylerbeyi Sarayı'nı terk edemedi. Talihsiz oğlu Nurettin Efendi ortada kalmıştı. İddiaçılar ağabeyi Mehmet Selim Efendi baksın diyorlardı. Zavallı kadın tam 3 ay bu sarayda 12 yaşındaki oğlundan ayrı hapis hayatı yaşadı. Bir sabah Sultan Hamid'in odasına girerek, "Efendimiz, oğlumun ayrılığına dayanamıyorum. Ne yapar ne eder ne olur beni buradan kurtarın," diye yalvardı. Fakat Sultan Hamid elinden bir şey gelmeyeceğini, artık söz sahibi olmayacağını izah edince Beyce Sultan çaresiz huzurundan çıktı. Fevkalade hiddetlenip, "O halde ben yapacağımı bilirim," diyerek askerlerin bulunduğu salona girip yüksek sesle, "Beni derhal buradan çıkaracaksınız. Yoksa kat'i şekilde hareme geri dönecek değilim," diye bağırdı. Askerler pek şaşırdılar. Vaziyeti Enver Paşa'ya bildirdiler. Onun talimatı üzerine başka çare yok diyerek Beylerbeyi'nden çıkarılıp Maslak Köşkü'ne yerleştirildi. Orada sürgüne kadar 12 sene oğluyla beraber yaşadı. Şehzade Ahmet Nurettin Efendi tahsilini Almanya'da yaparak subay çıktı. Mütareke üzerine Cenevre, Milano, Roma, Bilindiz üzerinden İstanbul'a döndü. Hanedan sürgüne gönderilirken süvari mülazımı evveli, yani üsteğmeniydi. Hatıralarını kaleme almış ve halası Ayşe Sultan'a tevdi etmiştir. Hatıratı şimdi bunun oğlu Ömer Nami Bey'in elindedir. 5 Mayıs 1919 tarihinde 17 yaşındaki Adapazarlı Çerkes Fahriye Andelip Hanım'la evlendi Nurettin Efendi. Andelip Hanım, Sultan Hamid'in yaveri Hüseyin Hüsnü Paşa'nın kızıydı ve Zevci'nin vefatından sonra bin bir zorlukla memlekete dönebildi, İstanbul'da yaşadı. Çocuğu olmamıştır. Dinleyiciler, 1924 senesinde Osmanlı Hanedanı yurt dışına sürgün edildiğinde Beyci Hanımefendi hanedan mensuplarıyla evli olup da eşi vefat edenler sürgünden muaf olduğu halde oğluyla beraber İtalya'ya sürgüne gitmeye mecbur oldu. Önce Roma ve sonra Fransa'nın Nice şehirlerinde oturdular. Bilahare Napoli şehrine yerleştiler. Şehzade Nurettin Efendi sonra Paris'e ablası Şadiye Sultan'ın yanına gitmeye mecbur olunca Beyci Hanımefendi Napoli'de yalnız kaldı. Şehzade Nurettin Efendi kafelerde piyano ve keman çalarak mahrumiyet içinde hayatını kazanmaya çalışıyordu ve Aralık 1944 tarihinde aniden vefat etti. Paris'te Bobigny Müslüman mezarlığına defnedildi. O sırada annesi Napoli'de Via General Orsini'de oturan Beyici hanımefendi ölene kadar çok sevdiği oğlunun vefatından haberdar olamadı. Sultanahmet'in emektarlarından Ayaz Ağa Mektebi kumandanı Celal Bey kendisini veli nimetinin sürgündeki Afife Zevcesi'nin hizmetine adadı. Celal Bey'in kız kardeşi Nurettin Efendi'nin hanımıydı. Ve Celal Bey aralarında bir mahremiyet teşekkül etmesi için de Beyce Sultan'la şer'i nikah akdetmişti. Bununla beraber kendisine eski terbiyeye göre muamele yapıyor ve çok hürmetkar davranıyordu. Celal Bey memlekete döndükten sonra Akıncıgil soyadını almıştır. Beyce Sultan, Sultan Abdülhamit'in hayatta kalan en son zevcesidir. Ve 1969 senesinde akrabası tarafından Türkiye'ye getirilmiş, çok sevdiği İstanbul'a kavuştuktan 7 ay sonra 22 Ekim 1969 senesinde tarihinde Şifa Yurdu kliniğinde vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine cenaze namazını zamanın tanınmış alimlerinden emekli kimyager albay Hüseyin Hilmi Işık Efendi kıldırmıştır. Ve yine vasiyeti üzerine tabutu arabaya konmayarak Sinan Paşa Camii'nden omuzlar üzerinde Yahya Efendi dergahına getirilmiş ve Şehzadeler Türbesi denilen türbenin yanına defnedilmiştir. Mezarını yine Hüseyin Hilmi Işık Efendi yaptırmıştır. Vefatı Sabah gazetesindeki bir haberle duyurulmuştur. Haber şöyle: Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin hayattaki son zevcesi Behice Mağan Sultan tedavi gördüğü Kadıköy Şifa Yurdu'nda vefat etmiştir. Cenazesi Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Şeyhler Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Cenaze namazını yazmış olduğu nadide eserleriyle tanınmış kıymetli muallimlerden Hüseyin Hilmi Işık kıldırmıştır. Evet, Beyce Sultan'ın hayatına dair malumatlar böyle. Şimdi hatıralarına geçelim. Evet değerli dinleyiciler, Beyce Sultan hatıralarını şöyle dikte ettiriyor. Biz aslen Kafkasyalıyız. Ben 8 yaşımda saraya geldim. İlk öğrendiğim Kur'an-ı Kerim oldu. Biraz da Arapça tahsil ettim. Bize sarayda tefsir de okuttular. Değerli dinleyiciler, görüyorsunuz saraydaki hanımlara, cariyelere verilen eğitimi, tefsir dahi okuyor ve Arapça öğreniyorlar. Babam Elbuz Efendi lakabıyla meşhur olmuştur. Çok iri yapılı, gösterişliydi. Herkesin dikkatini çekecek derecede bir güzelliğe de sahipti. Bir gece Fahri Kainat aleyhisselam Efendimiz'i rüyasında görmüş. Gel, seni bekliyoruz buyurmuşlar. O sene hacca gitti. Hac farizelerini yerine getirdikten sonra orada vefat etti. Hadicetül Kübra validemizin yanına Cennetül Mualla denilen kabristana defnedildi. Taşları İstanbul'dan gitti. Sonra Vehhabiler oralarını harap etmiş. Allah rahmet eylesin. Babamın bu ayrılığı hepimizi çok üzdü. Hele amcam, o gitti, ben de gideceğim dedi. Ertesi sene o da hac farizelerini ifa ettikten sonra orada kaldı. Babamın yanına defnedildi. Babamın büyük babası her zaman dermiş ki, bir gün gelecek, ayaklar baş, başlar ayak olacak. Uzun bir müddet sonra yine eski haline dönse gerektir. Hürriyet hareketleri başlayınca babam bu sözü çok tekrar eder ve bu ayaklar gün gelecek baş olacak derdi. Nitekim öyle oldu. İddiatçılar az sonra idareyi ellerine aldılar. Thank you. Evet. Şimdi Beyce Sultan kocası Zevci Sultan Abdülhamit'i anlatıyor. Sultan Abdülhamit Han haramlardan son derece sakınırdı. İki eli kanda olsa namaz vaktini geçirmez, evvel vaktinde namazlarını kılar, günlük vazifesi olan Delail-i Hayrat'ı okur, tesbihlerini çekerdi. Değerli dinleyiciler, Delail-i Hayrat, Şazeli Meşayihinden 1465 senesinde Fas'ta vefat eden Muhammed bin Süleyman Cezuri Hazretleri'nin yazdığı emsalsiz bir salavat kitabıdır. Rivayet odur ki, bir gün Süleyman Cezuri Hazretleri hanımını suyun üzerinde yürürken görmüş. Hanım demiş, ben senin suyun üzerinde yürüdüğünü gördüm. Sen bu dereceye nasıl kavuştun? Hanımda bir salavat-ı şerife var. O salavat-ı şerifeyi bana rüyamda telkin ettirdi Peygamber Efendimiz. Ben onu okuyunca bu dereceye kavuştum, diyor. Peki bana söyler misin o salavat-ı şerifeyi? Hanımı söylemem, diyor. Söylemeye iznim yok. Bunun üzerine Süleyman Cezuri Hazretleri o zamana kadar yazılmış bilinen bütün salavat-ı şerifeleri topluyor ve bunu hanımına okuyor. Bunlardan bir tanesi var ki onu okurken hanımı hafifçe tebessüm ediyor. Süleyman Cezuri Hazretleri hanımının suda yürümesine vesile olan salavat-ı şerifinin o olduğunu anlıyor ama onu da bize söylemiyor. İşte Sultan Abdülhamit Şazeli olduğu için Şazeli Meşayihinin yazmış olduğu Delail Hayrat'ı çok okurdu. Zaten Osmanlılarda Delail Hayrat çok meşhur bir salavat kitabıydı. Evet, devam ediyor Beyce Sultan, Sultan Hamit'i tasvir etmeye. Küçük yaşta Arapça tahsiline başlamışlar. İlk öğrendikleri Arapça olmuş. Birçok Kur'an-ı Kerim ilimlerini, en fazla da tefsir ilmini okumuşlardır. Ayet-i kerimeleri bazen okur ve izah ederlerdi. Babaları Sultan Abdülmecid Han, bu benim oğlum derviştir buyururlarmış. Ve ekseriye ona bu lakapla hitap ederlermiş. Çok fasih ve güzel konuştuğu için de amcaları Sultan Abdülaziz Han kendilerine Bülbül lakabını vermişti. O zamanlar sarayda namaz kılmayan kimse yoktu. İstisnasız herkes namaz kılardı. Dili bükülmeyen bazı yabancılar hizmete gelince, hiç olmazsa namaz kılacak kadar sureleri, İslam dininin esaslarını ezberlemek mecburiyetindeydiler. Cennet mekan Sultan Abdülhamit Han, yattığı odada Kur'an-ı Kerim bulundurmazdı. Onun olduğu yerde ayaklarını uzatıp yatamazdı. Hemen bitişik odada büyüklerin isimleri yazılı levhalar ve bir dolap içinde Kur'an-ı Kerimler bulunurdu. Tam o odanın üzerinde de kadın efendilerden birinin odası vardı. Sultan Hamit o odada yatılmasına gönlü el vermezdi. Caiz olduğunu bildiği halde men ederdi. İyi bilirim, yerler halı döşeli olduğu halde yatacak yeri orası olduğu için kadın efendi sessizce odaya gelir ve uyurdu. Cennet mekanın başının ucunda bir tuğla bulunurdu. Onu hiç yanından eksik etmezdi. Uykudan uyanınca hemen teyemmüm eder, ondan sonra musluğa kadar gider, abdestini alırdı. Çünkü abdestsiz yere basmazdı. Evet, devam ediyor Beyce Sultan. Sultan Hamit'in adeti o idi ki her gün muhakkak 7 defa Yasin-i Şerif'i okurdu. Zaten Yasin-i Şerif ezberindeydi. Kendisine bir şey söylendiğinde eğer cevap veremiyorsa muhakkak okumakla meşguldü. Durak başında durur ve cevap verirdi. Esas itibariyle Şazeli tarikatına mensuptu. Şeyhi Bağdat'taydı, arada bir İstanbul'a gelirdi. Onu çok uzaktan arabalarla karşılar, son derece izzet ve ikramda bulunur, sohbetler ederdi. İki gün sonra Şeyh Efendi ayrılırdı. Sonra Şeyh'i vefat etti. Kadiri tarikatına girdi. Günlük evraat ve eskarını mutlaka okur, bir gün bile tehir etmezdi. Hatta devrinin kutbu olduğunu söylerlerdi. Bazen öyle olurdu ki sarayda olduğu muhakkak olmasına rağmen her yerde aransa bulunmazdı. Sultan Hamit, Hamidiye Camii'nin yani Yıldız Camii'nin kürsü şeyhi Şerif Efendi'yi çok severdi. Şerif Efendi bize çocukken ders verir, nasihat eder, dualar ve salavat-ı şerifeler öğretirdi. Değerli dinleyiciler, Sultan Hamit'in mensup olduğu zat Trablusgarplı Şeyh Zafir Efendi'dir, yeri gelmişken söyleyelim. Babası Hasan Zafir el-Medeni'nin halifesidir. Sultan Hamid daha şehzadeliğinde bu tarikata intisap etmişti. İmam Şazeli Hazretleri de yine İslam alimlerinin meşhurlarındandır. Kabri Tunus'tadır. Sultan Hamid padişah olunca Zafir Efendi'yi İstanbul'a davet ederek Yıldız yolundaki tekkeyi inşa etti ve kendisine tahsis etti. Zafir Efendi 1903 senesinde burada vefat etti ve dergahın yanındaki türbeye defnolundu. Bu dergah bugün Yıldız yokuşunda harap bir şekilde duruyor. Sultan Hamid bilahare Kadiri Meşayihinden Halepli Ebu'l-Hüda Efendi'nin sohbetine devam etmeye başlamıştır. Zaten Sultan Hamid de tasavvuf neşesi hakim idi. Gençliğinde de yine Nakşibendi Meşayihinden Gümüşhanevi'nin sohbetlerinde bulunmuş, tasavvuf büyüklerini çok hürmet eden, tasavvuf meşrebi galip olan bir zat-ı kerim idi. Değerli dinleyiciler, Beyce Sultan hatıralarının bu bölümünde 1897 tarihinde vuku bulan Osmanlı-Yunan Harbi'nden bahsediyor. Ve diyor ki, Sultan Hamid 1897 Yunan Harbi olduğu zaman hiç uyumazdı. Sabaha kadar elinde haritalar, askerim şu saatte burada, bu saatte burada olması lazım derdi. Her saat başı haber alır ve devamlı dua ile niyaz ile meşgul olurdu. Son derece merhametliydi. Hayatına kastedenleri en büyük ceza olarak sürgün eder, lakin maaşlarını da beraberinde gönderirdi. O kadar çok milletine düşkün idi ki, milletim derdi başka bir şey demezdi. Hepimizi bir tarafa bırakır, evvela millet işleri için, milleti için uğraşırdı. İçinde bu kadar milletine hizmet aşkı vardı. Ne zaman Enver Paşalar Süveyş kanalını askerlerle geçmek istediler, aynen şöyle söylemişti: "Çok yazık ediyorlar. Bizim askerin talim ve terbiyesi oraya, o sisteme alışık değildir. İngilizlerin elinde askerlerim telef olacaklar. Eğer onlar muvaffak olursa, ben de ceddim Yavuz Sultan Selim gibi sakalımı keser, onlara veririm. Çok yanlış iş yapıyorlar," der ve üzülürdü. Dediği de çıktı. Hicaz ve Bağdat demiryolu yapılırken, herkes elinde olan zatî malını verirdi. Bunların arasında ben de ne varsa elimde vermiştim. Bir madalya vermişlerdi. Sonra saray basıldığı zaman onu da çaldılar, bir şey bırakmadılar. 1897 yılında Yunan Harbi başladığı günlerde sarayda herkes yaralı askerlere don gömlek dikerdi. Sevap kazanmak için herkes birbiriyle yarış ederdi. Sultan Hamid bizzat bu işlere de nezaret ederdi. Ben de henüz küçük idim, bazen yardım ederdim. Bir gün beni gördü. Çocuklara karşı son derece merhametliydi. Beni orada görünce, "Ne diye bu çocuğa iş veriyorsunuz? Haydi kızım git, Ayşe Sultan'la yukarıda oyna," dedi. Oradakilere şöyle bir çıkıştı. Benim de zaten canım sıkılmıştı. Bilmem yüzümden mi anlamıştı. Sevine sevine koşa koşa yukarıya çıktım ve oyuna başladım. Cennet mekan Sultan Hamid hayvanlara karşı son derece müşfik idi. Bilhassa güvercinleri çok severdi. Sarayda bahçenin her tarafı kafeslerle doluydu. Her çeşit güvercinimiz vardı. Hangi kafeste hangi cinslerin olduğunu bilirdi. Birisi ölünce onu sepete koyarlar, cennet mekan bakar, daha itinalı bakmaları için tembih eder, sonra giderdi. Son derece üzülürdü. Onlarla pek yakından ilgilenirdi. Malum güvercin beslemek sünnettir değerli dinleyiciler. Hazreti Peygamber güvercin beslenen eve cinler musallat olmaz buyurmuş. Yani o güvercinlerle meşgul olur cinler, insanlara zarar vermez mealinde. Demek ki bunu da biliyordu. Öyle anlıyoruz. Devam ediyor Beyce Sultan hatıralarının bu kısmında Sultanahmet'in kuş sevgisi üzerinde. Diyor ki bir de pek çok sevdiği bir papağanı vardı. Papağanına çok meraklıydı. O papağanın da öyle bir huyu vardı ki hiç konuşmaz. Sadece cennet mekanı sesinden tanır. Ayak sesinden tanır. O geçeceği zaman önceden padişahım çok yaşa diye bağırırdı. Onlar da yanına gider. Aferin benim papağanım, aferin sana der, okşar ve yollarına devam ederlerdi. Malum papağanlar çok bakım ister. Bir gün çok garip bir hadise olmuştu. Onu imkan yok unutamam. Papağana bakanlar kendi aralarında bezmişler. Şu papağana bir gün maydanozlu börek verelim de ölsün, biz de ondan kurtulalım, baş edemeyeceğiz demişler. O gün Cennet Mekan Hazretleri geçerken papağan acı acı bağırmaya başlamış. Beni öldürecekler, maydanozlu börekle öldürecekler demiş. Hemen Cennet Mekan papağanın yanına gitmiş. Kim seni öldürecek, olmaz öyle şey demiş. Demiş ama papağan susar mı? Avazı çıktığı kadar beni öldürecekler diye bağırıyormuş. Orada bulunan bakıcılarda renk kalmamış. Hayır efendimiz, aramızda şaka yapıyorduk, öyle şey yapmayız demişler. Papağan susmuş. Biraz da okşandıktan sonra bu sefer padişahım çok yaşa diye bağırmaya başlamış. Cennet Mekan Selanik'e gittiği zaman papağanını da istetmişti ama her şey gibi o da kayboldu. Ne oldu anlamadı. Cennet Mekan'ın şehzadeliği zamanında evlendiği ilk hanımından Lütfiye diye bir kızı varmış. O zaman ekseriya Dolmabahçe Sarayı'nda bulunurlarmış. Pek de meşhur, gayet iyi konuşan bir papağan varmış sarayda. Bu kız henüz 9 yaşındayken mübarek gecelerden birinin gününde gayet şık giyinmiş. Annesi aşağıdaki bir odaya inmiş, kalfalar da aşağıda öğle yemeğini hazırlanıyorlarmış. Bu kızcağız kibritle oynarken etekleri tutuşmuş. Söndürmeye uğraşırken tesadüf annesi yukarıya çıkmış. Kızı böyle görünce hemen üzerine atılmış. Her ikisi yanmaya başlamışlar. Onlar böyle uğraşırken papağan avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Yetişin kalfalar, sultanlar yanıyor diye. Herkes işitiyor fakat numara yapıyor diyorlar. Hep böyle bağırınca hele bir bakalım diyorlar. Bir de ne görsünler. Her ikisi de alevler içinde. Güç bela kurtarıyorlar fakat kız ölüyor. Allah rahmet eylesin. O gün bugündür. Cennet Mekan o kızını unutamaz. Bunun için papağanlara da düşkündür. Hayatının son günlerinde bile Beylerbeyi sarayına bir papağan getirtmişti. Lakin çok berbat bir şeydi. Ne konuşur ne bir şey ederdi. Vefatlarından sonra orada bulunan kadın efendilerden birisi sırf hatıra diye onu aldı, ölünceye kadar baktı. Hamit son derece kibar ve o derecede sessiz idi. Hiç kimseye yüksek sesle bağırdığı, azarladığı işitilmemiştir. Bazı siyasi işlerden dolayı çok canı sıkılırsa iki kaşı arasındaki damarı ileri fırlar ve Türk ayranlarımı kabartmasınlar derdi. Bir tütüncü başıları vardı. Ekseriya yanında bulunurdu. Çok sigara içerdi. Sapsarı tütünden sigarası sarılırdı. Tütüncü başı dedi mi sigarası hazırdı. Tamamını bitirmezdi. Fakat o sigarayı en tiryakiler içse başları döner. Çok sert sigara içerdi. bir gün kendisi yokken bir tane ben de sardım. Bir iki defa çekeyim, bu nasıl şey acaba dedim. Dünya başımda dönmeye başladı. Hemen bıraktım. İşte bundan dolayı olsa gerek şiddetli bronşiti vardı. Fakat kendi kendini tedavi ederdi. Bunu kimse bilmez. Çünkü herkesten gizli olarak bu tedavi usulünü tatbik ederdi. Demirden bir çubukları vardı. Onu ateşte iyice kızdırırdı. Sonra tam boğazlarının altını onunla dağlardı. Diğer ellerinde de ne olduğunu bilmediğim bir yaprak bulundururdu. Hemen onu da o yarasının üzerine bastırır ve rahat ederdi. Bronşit uzun müddet geçerdi. Yine oldu mu aynı şeyi tatbik ederdi. Doktorluktan çok anlardı. Doktorlarla pek fazla işi yoktu. Hayatta yegane içkisi kahveydi. Yemen kahvesi içerdi. Altından bir tepsi içinde gelirdi. Ekseriye yalnız içerdi. Yıldız Sarayı'nın bahçesindeki havuzun başında anneleriyle sohbet ederlerken kendilerine kahve götürürdü. Cennet mekanının yemekleri daima mühürlü bir örtüde gelirdi. Mesulü aşçıbaşıydı. Suyu bile bardağa gözü önünde konurdu. Katiyen çoluk çocuk hep bir arada yemek yemez, kimseyle laubali olmazdı. Ekseriye yalnız yerdi. Sadece ikinci zevceleri, Müşfika Hanım, son derece ona medyun, hizmetinden bir an ayrılmak istemezdi. Onunla bazen sofraya oturur yemek yerlerdi. Çocukları büyüdükten sonra ecnebilerle beraber büyük ziyafet sofralarında hep beraber yemek yedikleri olmuştur tabii.
Thank you.
programın sonuna geldik ama Beyce Sultan'ın hatıraları bitmedi. İsterseniz önümüzdeki haftalardan birinde Beyce Sultan'ın diğer hatıralarını da sizlere nakletmeye çalışırız. Haftaya yeni bir hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.